Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi alimler, muhaddisler metin tenkidi yapmışlar mıdır? Yoksa hadisleri sadece senedi yönünden mi incelemişlerdir? Bir tek ravilere mi bakmışlar? Yoksa hadisin manasına, metnine bakıp da o yönden de uygun olmayanlara reddetmişler midir? Evet, muhaddisler bir hadisi hem senet yönünden inceler hem metin yönünden incelerler. Çünkü hadise sahih diyebilmek için her iki yönden de incelenmesi icap eder. Zaten sahih hadisi tarif ederken ne demiştik? Şaz ve illetten uzak olacak. Şaz olmayacak, muallel hadis olmayacak. Şaz neydi? Sıka bir ravinin kendinden daha sıka olan bir raviye zıt olarak söylemiş olduğu hadis. Peki normalde bu adam sıka. Yani yalnızca raviye bakıyor olsaydı muhaddisler, bu sıka bir ravidir, o zaman sahih demeleri gerekirdi. Öyle değil mi? Ravi sıka. Tüm raviler sıka. Ama kendinden daha sıka olan ravilerin hadisine mana olarak zıt olunca hadise sahih demiyor, sıka raviler olduğu halde. Eğer yalnızca ravilere baksaydı o zaman buna sahih demesi lazımdı. Ama manaya bakıyor. Kendinden daha sıka olan ravilerin hadisine mana olarak ters ise kabul etmiyor ve zayıf hadis sınıfına sokuyor, şazdır diyor. Dolayısıyla da amel edilmiyor. Bu yani sahih hadisin tarifinde bu şartın olması, şaz olmayacak denilmesi ya da illetli olmayacak denilmesi, sırf bu bile metne baktıklarını gösteriyor. Çünkü şazlık metinde olur. Sahih hadisin tarifinde şaz olmayacak demesi metne baktığını gösteriyor. Ama bu iddiada en çok kimler bulunmuşlardır? Muhaddisler işte hadisi incelerken yalnızca senedine bakarlar, metnine bakmazlar. Mana uygun mu değil mi? Kur'an'a, sünnete, akla, tarihe, bilime uygun mu değil mi? Ona bakmazlar filan deyip böyle saçmalayan, iftira atanlar kimler? Müsteşrikler. Ve bunların izinden giden onların talebeleri, adı Müslüman ama bunlara hayranlık duyan, aşağılık kompleksi içerisinde zavallı bazı hocalar, onlar da onların dediklerini tekrarlıyor. Onlar bayağı bir şey zannediyor. Buharilere, Müslümlere güveneceğine kol ciğerlere güveniyor utanmadan. Onların dediğini söylemekten utanmıyor yani. Halbuki bu onların iddiasıdır. Müslümanları hadisler konusunda şüpheye düşürmek için adam her iddiayı ortaya atacaktır. Yani sen Müslüman adamsın, nasıl bunlara inanıyorsun? İnsan az bir şey vicdanın olsa sen şunu demen lazım. Yani Buhariler, Müslümler, Ebu Davudlar nasıl olur da Kur'an'a aykırı mı değil mi bakmaz? Sahih sünnetlere, meşhur sünnetlere aykırı mı değil mi? Akla, tarihe aykırı mı değil mi? Hiç bakmamışlardır. Nasıl diyebiliyorsun yani? Yani Buhari'nin aklı yok mu? Kur'an bilmiyor mu? Hadis bilmiyor mu yani? Nasıl senin vicdanın götürüp sen bunu söyleyebiliyorsun yani? Yani bir tek senin mi aklın var yani? Şimdi muhaddislerimizin metni de incelediğini, iç tenkit de denilir buna, metin tenkidi yaptıklarını, birkaç tane delilini söyleyeceğiz. Bir kere sahih hadiste, hasen hadiste de, her ikisinde de sahihtir veya hasendir dendiği zaman metni mi sahihtir, senedi mi sahihtir diye belirtilir. Mutlak manada sahihtir dendiği zaman her ikisi de sahihtir denmek isteniliyor. Demek ki sahihtir dendiğinde metni de incelemişler, senedi de incelemişler. Eğer bir yönden sahihse onu belirtiyor. Diyor ki mesela senedi sahihtir, o kadar. Ama metni sahihtir demiyor. Eğer bir muhaddis filan hadisin senedi sahihtir dediği zaman diyorsa, bununla metninden emin değilim demek istiyor demektir. Senedini inceledim, senedi sahih ama metnini tam anlayamadım, yani metninde bir takım gariplikler, münkerlikler görüyorum. Bazı bozukluklar görüyorum demek istiyordur. Ama genellikle bu tabiri pek göremeyiz. Sebebi ise şudur. Genellikle sahih hadis söyleyen ravilerin söylediği hadislerin, sahih hadis söyleyen ravilerin, sıka ravilerin söylediği hadislerin manası da uygun olmaktadır. O yüzden senedi sahih hadis şartlarına uygunsa, senet sahihse metni de zaten sahih oluyor %99. Çünkü sahih hadis söyleyen ravinin söylediği zaten Kur'an'a, hadise, akla, mantığa uygun oluyor. O yüzden bu tür şey çok görmeyiz. Yani mesela senedi sahihtir ama metni zayıftır gibi, ya da metninde illet var gibi çok fazla bu gibi ifade göremeyiz. Veya metni münkerdir gibi pek öyle bir ifade göremeyiz. Nadiren görürüz. Sebebi de çünkü genellikle sahih hadis söyleyen ravilerin söylemiş olduğu hadisler metni de sahih olmaktadır. Zaten ravileri incelemelerinin de gayesi nedir? Neden ravi inceliyor? Sıka mıdır, değil midir diye niye inceliyor? Çünkü şu görülmüştür tecrübeler sonucunda, şu görülmüştür, sıka ravilerin söylediği hadisler genellikle sıka oluyor, kuvvetli oluyor, sağlam oluyor, sahih oluyor. Bu tecrübelerle görülmüştür. Ravi sıka ise öyle mantıksız, Kur'an'a ters, akla mantığa ters bir hadis söylemiyor zaten. Bu görüldüğü için ravilerin incelenmesinin gerekliliği ortaya çıkıyor. Yani ravi sağlamsa hadis de sağlam oluyor yani. %99 yani böyle oluyor. Demek ki ravilerin incelenmesi de aslında yine hangi amaç için olmuş oluyor? Sağlam metne ulaşabilmek için. Sağlam bir metne ulaşmak, sağlam bir isnada ulaşınca mümkün oluyor genellikle. Yoksa bu yalnızca senedi incelemişler, metne bakmamışlar demek değil. Yani ravileri incelemeleri kötü bir şey değil. Çünkü tecrübelerle anlaşılmıştır ki sağlam metinleri, sağlam hadisleri, mantıklı hadisleri sağlam raviler söylemişler. O yüzden de ravileri incelemeleri çok güzel bir şey. Olması gereken bir şey. Yoksa eğer metin, senet incelemesi yapılmasaydı, o zaman da itirazlar gelecekti. Evet, mana mantıklı olabilir ama söyleyen bakayım doğru mu söylemiş? Her doğru söz peygambere ait değil ki diyeceklerdi. Bu sefer de oradan itiraz edeceklerdi. O yüzden muhaddislerimiz hem senet hem metin tenkidi yapmışlardır. Hadise sahih dedikleri zaman hem senedi hem de metnini inceledikten sonra sahih diyor. Şaz olmayacak diyor. Manası yani başka hadislere, sağlam hadislere ters olmayacak, muallel olmayacak. Yani mesela bir gizli bir illeti ama senette, ama metinde gizli bir illet olmayacak. Bunlar ne? Ne için bu şartlar koşuyor? Sağlam bir metne ulaşmak için bu metni tenkit ettiğini gösteriyor, ispat ediyor. Demek ki metin tenkidi yapmışlar. Sonra mesela mütevatir hadis tarifi nasıl yapmışlar? Yalan üzerinde ittifak edemeyecek kadar bir kalabalığın kendi gibi bir kalabalığa aktardığı. Şimdi bu tarifin böyle yapılmış olması neyi gösteriyor? Yalan üzerinde ittifak, birçok insan, bir sürü insan yanlış bir mana üzerinde ittifak eder mi? Etmez. İşte bu neyi gösteriyor? Mütevatir hadisin tarifini böyle yapmış olmaları metni sağlama almak içindir yani. Çünkü birçok insan söylüyorsa o akla, mantığa, Kur'an'a aykırı olsaydı herhalde bu kadar insan söylemezdi. Dolayısıyla yani mütevatir hadisin tarifi de ispat ediyor ki muhaddisler metne bakmışlardır. Diyorlar ki çünkü metin eğer mantıksız bir metin olsaydı, hadis mantıksız olsaydı bu kadar adam bunu söylemezdi. Ve orada mesela raviye hiç bakmıyorlar bile. Kalabalık tarafından naklediliyorsa yeter. Raviye bakmıyor bile. Çünkü tek tek incelemeye gerek görmüyor orada. Çünkü burada asıl baktığı nokta ne olmuş oluyor yani? Mütevatirdir derken aslında baktığı nokta ravi olmuyor. Raviye bakmıyor bile yani. Metnine bakıyor. Böyle bir eğer akla, mantığa, Kur'an'a, sünnete ters bir metin olsaydı, hadis olsaydı herhalde ittifak olmazdı. Dolayısıyla baktığı şey mana. Bu da bir ayrı delil. Mesela yine Hasan-ı Zatihi olan bir hadis, başka bir takviye ile, bir şahit ile hangi dereceye yükseliyordu? Sahih-i gayrihi oluyordu, öyle değil mi? Bir derece yükselmiş oluyordu yani. Böyle olduğu zaman, o zaman bu isnatlara bakılmıyor. Yani isnadın çokluğuna bakılmıyor. Sadece sahihli zatihi nasıl ki nasıl olması gerekiyor? İlletlerden uzak. Bir takım açık veya gizli neyse, geç açığa denmez de gizli olanlara denir. Gizli bir takım illetlerden, marazlardan uzak olması gerekiyor. Yani sahihli zatihi nasıl ki sahih olması için şaz ve muallel olmamalı, aynen öyle Hasan hadiste de Hasan-ı Zatihi olan bir hadis sahih-i gayrihi derecesine yükselirse onun da yine aynı şeyine bakılıyor. Yani böyle bir şazlık durumu var mı yok mu? Ne kadar kaç yönden takviye, kaç başka hadisle takviye olursa olsun. Şimdi mesela bir hadis var elimizde. Bu hadis Hasan-ı Zatihi derecesinde. Fakat mesela bir mi, iki mi, üç mü fark etmiyor, on mu başka hadis var, bunu takviye ediyor. Burada bir hadis mi diye bakmıyoruz, iki mi diye bakmıyoruz. Çok da olsa, az da olsa takviye ediyorsa sahih-i gayrihi oluyorsa takviyeler sayesinde, o zaman şaz ve muallel olmayacak diyoruz. Şaz ve muallel olmama şartını koşuyoruz. Demek ki sahih-i zatihi nasıl ki şaz olmayacak, muallel olmayacak, Hasan-ı zatihinden sahih-i gayrihi derecesine yükselen hadis de aynı şekilde şaz ve muallel olmayacak. Gene nereye baktı yani? Gene manaya baktı. Çünkü şazlık neyle ilgili? Manayla ilgili. Manası muhalif olmayacak. Demek ki bu da yine gösteriyor ki manaya bakmışlardır. Manaya bakmadan hemen Hasan-ı Zatihi işte başka bir takviye sayesinde sahih-i gayrihi düzeyine çıktı. O halde sahihdir falan dememişler. Gene sahih-i gayrihi olan hadiste de yine şaz ve muallel olmayacak demişler. Mesela şaz hadis neden zayıf sınıfındandır? Normalde ravisi sıkadır. Ama mana olarak söylemiş olduğu hadis mana olarak daha sıkaların hadisine muhaliftir. Bu da ayrı bir demin söylemiş olduğumuz yani konuya bir ilave. Yine mesela aynı şekilde Zayıf hadislerin birçoğunda hem senede bakılıyor hem de metnine bakılmıştır. Yani metne bakılmadan karar verilemiyor. Metinde mesela bir yer değiştirme varsa, maklub hadis, mesela metne bakılıyor. Hadis maklub ise, kelimeler yer değiştirdiyse, zayıf hadis sınıfına giriyor. Metne bakılıyor. Yani yalnızca raviye değil, manaya bakılıyor. Demek ki metne bakmışlar. Mesela sadece raviye bakıyor olsaydılar, inkıtaya bakıyor olsaydılar, mesela sahabenin mürseli o zaman kabul edilmemesi gerekir. Çünkü sahabenin mürselinde nasıldı sahabe? Sahabi atlıyor. Direkt peygamberimizden rivayette bulunuyor. Halbuki kendisi peygamberimizden onu duymamış. O sırada kendisi orada yok. Duyandan duymuş. Ama biz bunu kabul ediyoruz. Burada raviye bakıldığı gibi aynı zamanda metne de bakılmış oluyor. Bir tek raviye bakılmış olsaydı burada bir inkıta var. Bu kabul edilmemesi gerekir. Ama kabul ediliyor çünkü sahabi yalan söylemez ve sahabi sahabiden duymuştur. Ve sahabenin Kur'an'a uygun gördüğü, mana olarak uygun gördüğü bir şey bu demek ki. Sahabe de Kur'an'ı iyi bilmektedir. Sahabenin Kur'an'a uygun gördüğü bir manadır bu. O halde bunu kabul ediyoruz. Yani normalde mürsel hadislerin sahabenin mürseli olsa bile kabul edilmemesi gerekir. Ama kabul ediyoruz. Burada yalnızca raviler arasında bir inkıta var mı yok mu ona bakılmıyor demek ki. Yani bir tek senede bakılmıyor. Senet yönüne incelersen sahabenin mürseli ne oluyor? Munkati hadistir aslında, değil mi? Zayıf hadis sınıfına girer. Dolayısıyla amel de edilmez. Ama sahabi olunca, sahabi sahabiden almıştır ve sahabe arasında Kur'an'a aykırı bir mana dolaşamaz. O halde sahabi sahabiyi atlayarak peygamberimizden rivayette bulunsa bile, bu yönüyle zayıflık varsa bile, ama yine de kabul edilmiştir. Çünkü sahabeler arasında uydurma bir şey, Kur'an'a aykırı metni, Kur'an aykırı bir şey ve sahih sünnetlere, meşhur sünnetlere aykırı bir şey bulunmamaktadır ve bulunamaz. Demek ki burada metne bakılmış oluyor, manaya bakılmış oluyor. Manası Kur'an aykırı olsaydı sahabe arasında bu bulunmazdı. Demek ki metne bakmışlar. Ancak hangi sahabilerinkini kabul etmemişler? Böyle sahabi mürseli kabul olmuş ama hangilerininki kabul olmuş, hangilerininki kabul olmamış? Eğer İsrailoğullarından, ehli kitaptan çok rivayette bulunan, onlardan etkilenmiş, onların kitaplarını çok okuyan ya da daha evvel onlardanmış kendisi de, böyle olanlara karşı dikkatli davranılmıştır. Öyle olmayan sahabiler, ehli kitaptan rivayette bulunmayan kimseler, rivayetleri mürsel de olsa yani kabul edilmiştir. Mesela maklub hadis dedik. Maklub hadisi de mesela ikiye ayırmışlar. Senedi maklub, metni maklub. Yani böyle devamlı metne baktıklarını gösteren ifadeler kullanıyorlar yani. Yani mesela maklub diyor ama neyi maklub? Yani neyi yer değiştirmiş? Raviler mi? Ahmet Mehmet'ten mi? Mehmet Ahmet'ten mi? Mesela böyle bir hata olmuş diyelim. Veya Ahmet oğlu Mehmet Hasan'dan rivayet ediyor. Ama aslında tersi doğru. Mehmet oğlu Ahmet olacaktı aslında. Mesela. Böyle bir yer değiştirme. Bu nerede bir kalp? Nerede bir maklubiyet var? Bu hadis yani. Bunun neresi? De kalp var senedinde. Ama bazen manada hani sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek diyeceğine sol elin verdiğini sağ el bilmeyecek demesi gibi sadaka verirken Yani bu metinde bir kalptir, yer değiştirmedir. Bu şekilde ifadeler kullanmış olmaları neyi gösteriyor? Metne de ayrıca bakıyorlarmış demek ki. Metinde de varsa böyle bir kalp, gene zayıflatıcı bir sebep oluyor. Demek ki metni inceliyorlar. Mesela peygamberimize kadar ref edilmiş, ona kadar yükseltilmiş olan hadislere merfu hadis diyorlardı hani. Merfu hadisi, merfu derken peygamberimize kadar yükseltilmiştir derken yalnızca ravilere bakmıyorlar. Aynı zamanda manaya da bakıyor, diyor ki merfu hadis aydınlıktır. Gündüz gibi aydındır. Yani manası açıktır, berraktır, nur vardır. Neye bakıyor? Metne bakıyor. Evet, merfu oluşunda yani peygambere kadar yükseltilmiş olması olayı var ama aynı zamanda eğer peygambere ref edilmiş olduğu halde metni karışık kuruşuk böyle şeyse, bir o nuru göremiyorsa kabul etmiyor. Yani bu neyi gösteriyor? Demek ki hadisin kendisine bakıyor. O peygamberi üslup var mı? O nur var mı hadiste? Buna bakıyor yani. Mesela yine müdreç hadis. Müdreç hadis, yani bir cümle ilave edilmiş mesela. Burada raviden çok yine metne bakıyor. Diyor ki hadisin şu kısmı hadisin aslından değildir. Başka hadislerle onu karşılaştırıyor. O farkı görüyor. Ve diyor burası idraç edilmiştir. Sonradan girdirilmiştir. Bir hata olmuştur. Demek ki manaya bakıyor. Halbuki ravi sika. Ravi sika da olsa orada bir hata olduğunu başka rivayetlerle tespit ediyor. Demek ki rivayetleri karşılaştırıyor ve hangi kısmında bir ilave var, ziyade var, onu tespit ediyor ve bunları da müdreç demek suretiyle bunu zayıf sınıfına sokuyor. Bu da metne baktıklarını gösteriyor. Daha bunun gibi birçok deliller söylenebilir. Bazen hadisin aslı sahih olarak mevcut olur fakat ona bir şahit olur, yani bir takviye olur. Bu durumda o takviye eden hadisin metninden ziyade aslın metni önemlidir. Nereye baktık gene? Metne bakmış olduk. Mesela bir hadis var elimizde sahih. O sahih hadisi takviye eden başka bir hadis var. Ama o sahih derecesinde değil. Takviye ediyor sadece. Bu durumda hangi ibare geçerlidir? Öbürü bunu takviye ediyor. Ama asıl olan budur. Sahih hadistir. Hangi ibare geçerli olacak? Sahih hadisin ibaresi. Manaya bakıyor. Bu manayı kabul ediyor. Evet, burada ravilere de bakmış oluyor otomatikman tabii ki. Sahih hadis demek için tabii ki senedinin de sahih olması gerekecek. Zaten biz hem senede hem de metne baktıklarını anlatmaya çalıştığımıza göre o halde bu misal doğru bir misaldir. Bunda bir hata yok. Yani hem senedine bakıyor hem de metnine bakıyor. Ve diyor ki asıl olan hadis budur. Ve ben bunun metnini kabul ediyorum. Öbürü yalnız takviye olaraktan gelmiştir. Takviyenin metnine bakmıyor. Asıl olana muhalefet varsa bir noktada ya da bir ziyade varsa, sika ravi ise kabul eder belki ama sika ravinin ziyadesini kabul ediyor, ama sika ravi değilse ziyadesini kabul etmiyor ve asıl hadisi alıyor. Yani hangi ravinin ziyadesi kabul oluyor? Sika ravilerin ziyadesi kabul oluyor. Diyelim mesela 5 tane hadis gelmiş aynı konuda. Mesela birinde diyelim ki bir fazlalık var, bir şey ilave etmiş. Eğer o ravi sika bir ravi ise ilavesi kabul oluyor. Ama değilse kabul olmuyor ve asıl olan hadise bakılıyor. Öbürleri takviye çünkü sadece. Asıl olanın metni geçerli. Burada neye baktık? Metne baktık gene yani. Mesela şahit kelimesi de gene hani şahit olarak getirilmiş hadis diyoruz ya, takviye olarak, şahit olarak. Bu da mesela lafzi şahit ve manevi şahit diye ikiye ayrılıyor. Yani lafzi şahit hadisin aynısı. Bu hadis de bu hadis aynı. Takviye. Lafzen aynı. Manevi şahitte de manası aynı. Gene yani lafzi olarak aynen olmasa da manevi olarak aynıysa onu gene şahit kabul ediyor. Neye bakıyor? Manaya bakmış oluyor gene. Anlıyor musunuz? Yani lafzi şahit, manevi şahit. Lafzi değilse, manevi şahitse, mana olarak yani bu sahih hadisi destekler mahiyette bu hadisler diyelim. Birkaç tane hadis var şahit olarak kullanılacak. Manası yakın, aynı manada. Onu şahit kabul ediyor. Lafzı aynı olmadığı halde. Neden kabul ediyor? Çünkü manası yakındır ve demek ki manaya bakıyor yani. Hani manaya bakmıyordu? Demek ki manaya bakıyor. Aynı şekilde mutabaatta da aynı olay var. Yani bir hadisin bir hadise mutabi olması, ona uygun olması, yakın olması, onda da yine metnin durumuna bakılıyor. Metni uygunsa, yakınsa kabul ediliyor. Demek ki bunların hepsinde metne bakılmıştır. Senedi incelemeleri o zaman nedendir? Efendim, yani mana doğru olunca sahih hadis demek olsaydı, o zaman ben de bir söz söylerim, manası doğru olur, o zaman o da hadis olur. Olur mu öyle şey? Tabii ki yani ravilere bakılacak. Ravilerin incelenmesi metne bakılmadığını göstermez. Demin de ifade ettiğim gibi zaten ravinin incelenmesi bir kere bu söz peygambere ait mi değil mi, normal bir insan sözü de olabilir çünkü yani. O yönden senede bakılmak zorunluluğu var. İkincisi bu senede bakılmanın bir sebebi de yani peygambere kadar uzanıyor mu uzanmıyor mu onu ortaya çıkaracağız ve de raviler yani senet yönünden sağlam olduğunda bu Kur'an'a ve meşhur sünnetlere, sahih sünnetlere ve akla mantığa, bilime zaten uygun olduğu da görülüyor, görülmüştür. Sika ravilerin dediği hadisler de genellikle sika olmuştur, yani sahih olmuştur. Bu da görülmüştür onu elde etmek için. Yani raviler sika ise, hiçbir inkıta yoksa, şazlık yoksa, illet yoksa, böyle geldiyse bir hadis, zaten %99 bunun metni de uygun oluyor. Bunun aksi pek yok yani. Diyelim ki mesela raviler sika, her şey güzel ama metin çok saçma sapan bir metin. Böyle bir şey göstersinler. Yani binde bir olacak olan bir olay. Onun için senedi incelemeleri gayet normaldir, mantıklıdır. Senet, sağlam senedin sonunda sağlam hadis bulunuyor çünkü. %99,5 böyle yani. Demek ki bu incelemeler, senet üzerinde yapılan incelemeler aslında haberin sıhhatini meydana çıkartmak içindir. Yani yoksa ravi incelemek ne içindir yoksa? Ne manası var? Mesela hani âli isnat var, nazil isnat var demiştik. Nazil isnatta ravi sayısı çok. Âli isnatta daha yakın, peygambere daha yakın. Yani ravi sayısı az. Aradaki göbek sayısı az. Mesela diyelim bir silsile de 7 kişi var. Birinde mesela 5 kişi var. Şimdi bu durumda hangisi âli isnat? 5 kişi olan âli isnat olmuş oluyor. Ama icabında âli isnat terk ediliyor, nazil isnat alınıyor. Neden? Çünkü evet, bu âli isnat, bunda 5 kişi var ama fakat öbürünün ravileri daha sağlam. Öbür nazil isnat, 7 kişi var arada fakat ravileri sağlam. Bu âli isnat fakat ravilerinde sağlam olmayan adam var. Yani muhaddisler meseleye bu şekilde bakıyor. Ravi'yi inceliyor ama ravi'yi, yani silsileyi incelerken her zaman âli isnatı kabul etmiyor. Bazen nazili kabul ediyor. Çünkü orada yalnızca isnata bakmış olmuyor. Neye bakmış oluyor? Raviye de bakıyor. Raviler sika mı değil mi? Ve aynı zamanda da sika raviler, sika diyebileceğimiz yani sahih manalı hadisler rivayet etmektedirler. Ona bakmış olmaktadır. Yani sadece isnada bakıyor olsaydı o zaman âli olanı tercih ederdi, nazil olanı tercih etmezdi. Halbuki yeri geliyor âli olanı terk ediyor, nazil olanı alıyor. Evet diyor, burada bu nazil isnattır, ravisi daha çoktur ama bunlar sikadır, öbürü sika değil. Yani bunların hepsi öyle kupkuru, yani kupkuru böyle sadece isnada bakılmadığını, başka noktalara, özellikle metne bakıldığını gösteren delillerdir. Mesela diyelim ki ravi sıkadır ama yine de hayatta ise mesela ondan rivayette bulunmayı pek makbul görmemişlerdir. Onun aldığı kişiden git al. Ya da tabii ölmemişse, ölmüşse o zaman o hayatta olan kişiden alıyorsan dahi daha sonrasında rivayet etmen uygun diye düşünmüşlerdir. Çünkü hayatta olan birinden rivayet edersen belki de cerh etmen gerekiyor ama edemiyorsun, yani hayattadır diye kalbi kırılır diye söyleyemiyorsun, bir kusuru varsa. O yüzden hayatta olan ravilerden çok hadis rivayeti almak tabii onlardan alınacak ama rivayette bulunma işi, yani tahammül başka, eda başka. Tahammül tabii ki olacak, ondan hadisi alacak ama rivayette bulunurken, eda ederken hayatta olmayanlardan eda etmeyi tercih etmişlerdir. Çünkü hayatta olmayan tenkit etmek daha kolay. Doğruyu söylüyor mesela. Diyor ki filan zayıftır, sika değildir. Ama hayatta olduğumu söyleyemiyor. Burada muhaddisler yani bunu uygun görmüşlerdir. Maksat tenkit edilecek nokta varsa edebilsin. Rahat konuşabilsin. Bunu dahi düşünmüşlerdir.
İnsanların dini yaşantılarına bu kadar etkilenen kaynağı, bu kadar teferruatı incelenmemesi aslında yanlış bir yol olmaz mı?
Tabii yani şimdi sünnet demek din demektir. Hadis demek din demektir. Elbette ki yani bu bizim ikinci kaynağımız yani Kur'an'dan sonra sünnet. Yani şimdi bu kaynak elbette ki ravilerine varana kadar incelenmesi gerekirdi yani. Ve bu bir tek bu ümmete nasip olmuştur. Bu da bu ümmet için bir şereftir. Her yönden elbette ki incelenmesi lazım. Yalnızca senet yönünden incelenseydi, metin yönünden incelenmeseydi yanlış olurdu. Ve yalnızca metne baksalardı, senede bakmasalardı yine kusur olurdu, eksik olurdu, olmazdı. Yine mesela senedi tenkit ederken zamana, mekana, tarihe bakmışlardır. Bu yönden sened yani mesela filan kişi diyelim ki bir olayı aktarıyor ama kendisi belki de o zaman daha doğmamış. Şimdi bu bir senet tenkidi ama aynı zamanda mana yönünden de mesela tarihe uygun değilse mesela kabul edilmemiştir. Yani bu durumda neye bakıyor? Manaya bakıyor. Manası tarihin verdiği malumata tamamen zıt. Bunlar kabul edilmemiştir. Şimdi bu kurallar çerçevesinde mesela Buhari'de mevzu hadis var mıdır? Hayır. Müslim'de hayır. Peki Buhari'de tenkide uğramış hadis var mıdır? Evet, 110 kadar hadis tenkit edilmiş. Ama bunlar hadisi veya ravileri cerh edici mahiyette değil. Yani bu raviler cerhe uğramış ravilerdir diyebileceğimiz derecede bir durum yok ortada. Muhaddisler sonuçta Buhari'ye sahih demişlerdir. Ama bazıları 110 kadar hadisi tenkit etmiştir. Bu 110 hadisten 32 tanesi Müslim'de de var. 78'i yalnız Buhari'de var, Müslim'de yok. Bu da gayet normaldir. Yani bazı hadislerin tenkide uğramış olması hadisin mevzu olduğu manasına değil, tenkit deyince mevzu demek de yanlış anlamayın. Yani sadece mesela şu hadiste mesela şöyle bir zayıf nokta var, işte bir illet durumu var falan gibi bir şey söylenmiştir. Yoksa hadise kimse mevzu diyememiş yani. Buhari hadislerini ve Müslim hadislerini özellikle. Hatta daha evvel de ifade ettiğim gibi İbn-i Cevzi, yani bırak Buhari Müslim'i, zaten Buhari'ye bir şey demiyor. Müslim'de bir tek bir hadise öyle bir laf söylüyor. O da hata etmiştir. Bunu İbn-i Hacer de İmam Suyuti de reddediyor. Diğer dört kitap hakkında işte 124 kadar hadisin mevzu olduğunu söylüyor. Bakın düşünün, diğer dört kitapta kaç bin hadis var? Sadece 124 tanesinin. İbn-i Cevzi'nin yöntemi de yani çok sert bir yöntem ve sahih veya bilinen sünnetlere ters olunca hemen mevzu diyor. Halbuki mevzu denilmez ona. Denilmez. Ya şaz dersin, ya durumuna göre müdüreç, sen müdüreç dersin. Mevzu denilmez. Ama o bile yani bu kadar sert olduğu halde, hemen böyle mevzu dediği halde, o bile koskoca dört kitaptaki kaç bin hadis var, yalnızca 124 tanesine mevzu diyebilmiş ve bunu da reddetmiş diğer muhaddisler. Yanlış konuşuyorsun demişler. İmam Ahmed'in müsnedini de sayarsan 30-40 bin hadis var Müsned Ahmed'den. Onda da 20 4 kadar hadis, İmam Suyuti 12 tane daha bulmuş, 36 kadar hadise mevzu diyor. Yani düşünün, belki yani 70-80 bin hadis diyelim toplamında, hepsi yani söylediği şey 100-200 tanesine, yani 150 kadar bir toplam olarak. Ve bunlar da doğru değil yani, bu iddialar da doğru değil gene yani. Tenkit edilmiştir yani bu yönden İbn Cevzi. Bununla şu anlaşılıyor ki, yani özellikle Kütüb-i Tis'a, zaten hani kitapların derecelerine bakmıştık daha evvel, hani ilk derslerde birinci derece ve ikinci derece tabaka, ikinci tabaka kitaplar. Birinci derecede Buhari, Müslim gibi, İmam Malik'in Muvatta'ı gibi. Ondan sonraki derecede de diğer dört kitap, daha doğrusu diğer altı kitap diyelim. Yani Kütüb-i Sitte'nin dördü, Tirmizi, Ebu Davud, Sünen, Nesai ve İbn-i Mace. Ondan başka İmam Ahmed'in Müsned'i ve Darimi'nin Sünen'i etti altı. Bunlar da ikinci derece kaynak olarak görülmüştür. Toplam dokuz kitap, birinci ve ikinci tabaka kitapları. Ve bunlarda mevzu hadis iddiası pek yoktur. Nadiren böyle bir iddia vardır. Kaç bin hadis var bu kadar, 9 hadis kitabının içerisinde. Yani topu toplasan 150 hadis kadarına mevzu diyenler olmuştur. O da yani bir iddiadır sadece. Yani bunlara neden Sünen İbn-i Mace, neden Sünen İbn-i Tirmizi, Ebu Davud denilmiş? Yani sebebi bu. Hele hele Buhari ve Müslim'e sahih denilmiştir ki, onun da sebebi o. Yani sahih Buhari ve Müslim'de zaten böyle bir iddia yok. Yani bazı hadisler zayıf hadis sınıfından olsa dahi onlar takviye olarak getirilmiştir. Aslı sahih olarak mevcut. Buhari onu getiriyorsa tekrarlı olarak, yardımcı olarak getiriyor. Belki orada bir bilgi var, o bilgiden de istifade etsin Müslümanlar diye. Onu da koyuyor kitabına, o gerekli kendisine. O hadis anlamak için gerekli gördüğü için. Yoksa kendisi mesela diyor ki ben 100 bin hadis, sahih hadis biliyorum. 200 bin de sahih olmayan biliyorum. Ya neden peki kitabında 9 bin civarında hadis var? Ya 91 bin tanesi hiç almamış bile kitabına. Niye bunları almış? Bunlar bir kısım tekrarlı. Niye bunları almış? Çünkü bunlarda bir ilave bilgi var. O bilgiden istifade edelim. O bilgi bu hadisleri açıklayıcı mahiyette. Kapalı noktaları açıklıyor. Ondan istifade etmek için. Yoksa onu hiç koymaya da bilirdi de yani kitabına. Zaten takviye olarak getirmiş onu. Ama o zaman o bilgiden mahrum kalırdık yani. Yani bunlar büyük üstadlar, bunlar işin uzmanı, bunlar anlıyor. Yani hangi hadisi koyayım, hangisini koymayayım? Yoksa 100 bin hadis biliyor ama onları koymuyor yani. Bunları koyuyor. Yani bir sebebi var demek ki bunları koyuyorsa. Evet. Mesela şöyle bir hadis nakledilir. Hattabi muhaddislerden, İmam Hattabi bu hadisin zındıkların uydurması olduğunu söyler ki önemli bir konu bu. Güya hadiste buyurulmuş ki benden hadisim olarak rivayet edilen sözü Allah'ın kitabıyla karşılaştırın. Bakınız. Kur'an'la karşılaştırın. Hadisim olarak söylenen sözü Kur'an'la karşılaştırın. Eğer ona uyarsa kabul edin, uymazsa reddedin. Böyle bir hadis yok. Bu hadis düşmanlarının uydurduğu bir şey. Neden? Çünkü kendi aklı sıra Kur'an'a ters diyecek ve reddedecek. Deyip reddedecek. Aklı sıra kendince mesela sahih hadis, biraz sonra o konuya geleceğiz. Sahih hadisin Kur'an'da zikredilmeyen bir meselede hüküm koyma hakkı var. Yani peygamberimiz şaridir, yani kanun koyandır. Teşri kaynağıdır sünnet. Yani şeriat koyar, kanun koyar. Allah Azze ve Celle peygambere itaati emretmiştir çünkü. Ondan dolayı biz Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Allah diyor peygambere itaat edin. Biz Allah'a itaat ettiğimiz için peygambere itaat ediyoruz. Allah diyor ki peygambere itaat edin. Şimdi diyelim ki bir sahih hadiste Kur'an'da olmayan bir hüküm var. Kur'an'da olmayan bir hüküm var. Bu hadis uyduranlar diyecek ki bu Kur'an'a uygun değil. Çünkü bu Kur'an'da yok. Yoksa yok. Kur'an'da zaten varsa, aynısını söylerse ne manası var? Zaten bu Kur'an açıklama sayılmaz ki o zaman. Bu tekrar olmuş olur. Kur'an'ı açıklama sayılması için ne olması gerekir bunun? Kur'an'da zikredilmeyen bir meseleyi hükme bağlaması lazım. Kur'an'da zikredilmeyen bir konuda hüküm vermesi lazım. O zaman da bunlar diyecek ki bu Kur'an'da yok, biz bunu kabul edemeyiz. Kur'an'a uygun görmeyecek aklı sıra. Halbuki hadis Kur'an'da olmayan bir hükmü koyar. Bu Kur'an'a ters demek değildir. Kur'an'da olmayan bir hükmü koymasıdır. Ama bunu uyduranlar, yani bakın İmam Hattabi bir muhaddis ve bu hadis uydurmadır diyor ve zındıklar uydurmuştur diyor. Demek ki Kütüb-i Tisa'da bu hadis yok. Bir kere birinci ve ikinci tabaka kitaplarımızda bu hadis yok. Yani bunu birileri söylüyor ama kaynaksız söylüyor. Şimdi bunu bakın, siz o günleri görmediniz ama 80'li yıllarda hadis inkarcıları, mealciler falan, bunlar sürekli olarak bunu söyleyip dururlardı. İşte hadisimi Kur'an'a vurun, Kur'an'a uygunsa alın, değilse reddedin. Biz bunu çok duyduk o hadis inkarcılarından, mezhep inkarcılarından 25-30 sene evvel bunu söylerlerdi. İmam Hattabi'nin bu sözü gerçekten çok manidardır. Bunu zındıklar uydurmuştur diyor. Böyle bir hadis yok diyor. Şimdi elbette ki hadisin sahih olması için Kur'an'a uygun olması, Kur'an'a zıt olmaması daha doğrusu. Yani aslında Kur'an'a zıt olmaması başka bir şey. Kur'an'a uygun olması başka bir şey. Şimdi bir yönüyle aynı ama kötü niyetliler başka türlü kullanabiliyor. O yüzden demek gerekir ki Kur'an'a zıt olmamalı. Sahih sünnetlere zıt olmamalı. Zaten bırak Kur'an'ı, sahih sünnetlere bile zıt olduğu zaman ne diyoruz? Şaz. Zaten şaz diyoruz. Ama şimdi Kur'an'a zıt olmamalı demek lazım. Kur'an'a vurun, Kur'an'a, yani Kur'an'ın Kur'an'da varsa gibi anlıyorlar. Öyle anlamamızı istiyorlar. Kur'an'a bakın, Kur'an'da varsa bana aittir. O zaman zaten ne manası kalıyor yani? Kur'an'da varsa. O zaman zaten hadise hiç ihtiyaç yok yani. Zaten ayet varken hadise ne gerek var zaten? Dolayısıyla Kur'an'da olmayan bir hükmü koyarsa sünnet, buna hakkı vardır. Çünkü o Allah'ın Resulü'dür ve Allah o peygambere itaat etmemizi bize emretmiştir. Zaten bundan sonraki konuda da peygamberimize itaat ve sünnete sarılma konusu var. Yani Allah Azze ve Celle peygamberimize itaat edilmesini emrediyor. Bu peygambere itaat edilmesi onun müstakil bir kaynak olduğunu mu gösterir? Yoksa müstakil bir kaynak değil midir? Yani peygamberin vazifesi sadece Kur'an'da olanı açıklamak mıdır? Bakınız, önemli bir nokta burası. Sadece peygamber yalnızca Kur'an'da olanı açıklar mı? Mesela namaz. Namaz açıklıyor. Yani böyle mi? Vazifesi bu kadar mı? Yoksa Kur'an'da olmayan bir hükmü de koyar mı? Konu buraya geldi. Fakat ondan sonra da başka bir konu daha geliyor. Sünnetin teşri vasıtası olması ve haber vahid de amel konusu. Bu konuları da anlatmamız gerekiyor. Onun için zamanımız bitti ama bir ilave ders yaparak bunu anlatmam lazım. Ondan sonra da zaten bitiyor. Ondan sonrasını işlemeyeceğiz. Saat geç olduğu için bugün biraz geç başladık. Bundan sonra saat 8'de yeni saate göre saat 8'de başlayacağız. Ve bu kalan konuyu o zaman işleyelim. Peygamberimize itaat, sünnetin teşri yetkisi var mıdır, yok mudur? Bu meselelerde Mevdudi'nin de çok güzel açıklamaları var. Sünnetin delil olduğuna dair, teşri yetkisine sahip olduğuna dair, sünnetin anayasal konumunu anlattığı bir kitabı var. Yani sünnet bağlayıcı mıdır, değil midir? Kur'an yeter diyenlere verdiği cevaplar var. Saytava'nın da tartışmalar kitabında bu var. Allah Er'in Ahlak ve Kültürü kitabında yine bu konular var. Mustafa Sibahi'nin İslam Hukukunda Sünnet kitabında bu var. Bununla ilgili çok kitap var. Sünnetin önemini anlatan Ali Bulacın Kur'an ve Sünnet diye ufak bir kitapçığı vardı bir zamanlar. Ahmet İzzeddin Beyanuni'nin İçtihat ve Müştehitler kitabında da buna benzer konulara temaslar var. Daha çok kitap var bununla ilgili. Sünnetin müdafası var. Yani sünnet bağlayıcıdır. Sadece Kur'an'da olanı açıklamaz. Kur'an'da yoksa o meselelerde de yeni hükümler koyar. Müstakil bir kaynak olarak ele alınır. Kur'an'da olmayanı koyamaz, denilemez. Kur'an'da diyelim ki mesela bir haram yoksa Peygamberimiz onun haram olduğunu biz açıklayabilir. Ama genellikle Kur'an'da vardır. Aslı vardır. Ama tafsilatına dair o hükümler yoktur. Mesela diyelim ki zekat Kur'an'da vardır ama yağmurla büyüyen tarım mahsullerinde zekat kaçta kaç, parayla sulananlarda, zahmetle sulananlarda kaçta kaç, bu Kur'an'da geçmez. Veya hangi maldan kaçta kaç, hayvanlardan, ticaret malından, altından, gümüşten kaçta kaç verilecek? Bunları sünnet açıklar. Yani aslı vardır Kur'an'da ama hükmü yoktur. Hükmünü peygamber koyar. Bu manada bu Kur'an açıklaması sayılabilir. Ama Kur'an'da olmayan bazı haramları ve farzları da tayin edebilir. Ederse bu da müstakil bir kaynak olduğunu gösterir. Yani tek başına bir kaynak Kur'an'ın dışında ikinci bir kaynak olduğunu ifade etmiş olur.